Ayrım 14.
Birden aklıma beni Künt Dağı'ndaki kaya kovuğundan çırılçıplak aldırtıp da şeyh yapan o beyin söyledikleri geldi. Ne demişti? Burada 3 zagon var demişti. Biri beydir, işte ben. Biri şeyhtir, işte sen. Üçüncüsü hükümettir, işte jandarma komutanı. Olsa olsa ben işte bu üçünün yerine hapis yatıyordum. Biri bey, biri milletvekili bizim Boru Burhan, biri de jandarma komutanı Bedri Kaymakam dedikleri bizim Sıçan Bedri. Seydo kardeş, ben 3 kişinin yerine yatıyorum. Biri bey denilen it, öbürü itin iti, daha öbürü de itoğlu itin iti. Seydo öyleyse çok bedel aldığımı söyledi. Hiç bedel almadığımı söyledim. Bedel vermirler de neden sen hapse düşesin poşogur ben diye sordu. Benim anlatabildiğim onun da anlayabildiği kadar anlattım. Bana o kadar acıdı ki buradan çıkanda ben sana iyi bedel verecek birini bulayım da para toplayasın. Bir iş tutasın poşogur ben dedi. Başkasının yerine hapis yatan adam 30-40 bin lira alıyor. Böylece herkese birden iyilik yapılmış oluyor. Bakınız asıl suçlu kurtuluyor. Bedel alan hiçbir zaman sahip olamayacağı kadar para sahibi oluyor. Çoluğu çocuğu böylece rahat yaşıyor. Ya hapse giren? Evi cezaevinden daha rahat değil ki. Cezaevinde ömründe görmediği ve göremeyeceği bir rahata kavuşuyor. Öyle ya, çalışmak yok, ekmek elden su gölden dedikleri gibi. Ağaya kulluk yok, jandarma baskısı yok, hükümet korkusu yok, vergisi yok, salgısı yok. Nasıl olsa hükümet tayım veriyor, kışın sıcak, cepte parası var. Yan gelip yatar çubuğunu tüttürür, gel keyfim gel. Cebinde parası olduğu için cezaevinde sözü de geçer. Dahası ne? Cezaevinden çıkınca bedel parasıyla davar alır, inek alır, öküz alır, belini doğrultur. Biz sabıkalılar başkalarının yerine hapis yatıyoruz diyoruz ama kimin ya da kimlerin yerine hapis yattığımızı bilmiyoruz. Hiç olmazsa bunlar para aldıkları adamın yerine cezaevinde yattıklarını biliyorlar. Bu bedel karşılığı hapis yatma işine yavaş yavaş benim aklım yatıyordu. Hükümet bedel karşılığı başkasının yerine hapis yatmayı yasallaştırsa ne iyi olur, hiç düşündünüz mü? Böylece on binlerle işsiz başkasının yerine bedel alıp hapse girerek para kazanmış olur. Yani işsizlik bile önlenir. Günlerce bunun hesabını yapmıştım o zamanlar. Bir yıl hapisliğin bedeli olsa, bu bedelin yarısını hükümet, yarısını da hapis yatacak alsa. O zamanlar cezaevlerinde 300-400 bin hükümlü olduğu söyleniyordu. Yıllığı 30 bin liradan, çarp 300 binle al yarısını. Bir gün eski bir gazete üstünde kalemle işte bu hesabı yaparak dalgamı geçer oyalanırken, birden gazetede gördüğüm küçük bir haberle beynimden vurulmuşa döndüm. Neydi gazetedeki o küçük haber biliyor musunuz? Hercai Recai'nin intiharı. Zavallı Recai, ölmemiş olsaydı onun bu kadar çok sevdiğimi anlayamayacaktım. Sevmek şöyle dursun, ben ondan nefret ettiğimi sanıyordum. Ama hiçbir ölüm beni Recai'nin ölümü kadar etkilememiştir. Neden intihar ettiği gazetede yazılı değildi ama bunu anlamıştım. Çünkü o kendini bütün dünyaya madik atacak kadar kurnaz sanıyordu. Yaptığı dolandırıcılıklar kendi zekasının üstünlüğünü yine kendisine ispat içindi. Öyle kurnaz, öyle zeki sanıyordu ki kendini bütün suçları işleyecek ama hiç yakalanmayacaktı. Daha ilk yakalanışında hem de bir karakolun bodrumunda pantolon kayışıyla kendini asarak öldürmüştü. Küçük bir suçtan, üstünde dolar bulundurmak gibi çok küçük bir suçtan sanıktı. Buna bile dayanamamış kendini öldürmüştü. Oysa belki de bu suçtan kurtulabilirdi ama onun için önemli olan suçlanmak, ceza görmek değil yakalanmamaktı. Onurundan mı kendini öldürmüştü sanmıyorum. Kendine güvenini yitirmişti de ondan. Daha doğrusu intiharından sonra anlıyordum ki onun hiçbir zaman kendine güveni olmamış. Bu yüzden de abartarak kendine güveni olduğu gösterilerinde bulunmuştu. Üstelik bu gösteriyi başkalarına değil kendine yapıyordu. Bir korkusuz cambazdı o, seyircisi yine kendisiydi. Çok ağladım, günlerce onu düşündüm. Okuldayken ne kadar içine kapanık, içinden pazarlıklı bir çocuktu. Bu yüzden onu sevmezdik. Sonradan üstünlüğünü yine kendisine ispat etmeye çalışması, belki okuldaki ezikliğinin bir tepkisiydi. İnsanları kandırmayı severdi. Hani elini gökyüzüne doğru uzatıp, ''Aa bak bak'' deyip de orada bir şey göremeyince, ''Ne var?'' diye soranları ''Kandırdığım'' diyen çocuklar gibiydi. Hep böyle birilerini kandırarak kendi üstünlüğüne yine kendisi inanmak istiyordu. Evinde konuk olarak kaldığım bir gece ceketinin cebindeki parayı çalmıştı. Oysa o parayı bana kendisi vermişti. Bir gece beni bara götürmüştü. Sabaha karşı bardan çıkmıştık. Gecenin serinliğinde yürüyorduk. Önümüzden geçen araba yavaşladı, durdu. Arabadan bir kadınla bir erkek indi. Recai birden benden ayrılıp hızlandı. Arabadan inen adamın yanına gitti. Benden 3-4 adım ötede olduğu için neler söylediğini duyuyordum. Utangaç, titrek bir sesle adama şöyle demişti. ''Beyefendi, çok affedersiniz, sizi rahatsız ediyorum. Müsaade ederseniz bir şey arz edeceğim. Şaşıran adam buyurun dedi. Biz iki üniversite öğrencisiyiz. Bende para vardı ama cüzdanımı ya düşürdüm ya çaldırdım. İyice incelttiği sesi titriyordu. Pendik'te oturuyoruz. Son vapurda çoktan gitti. Acaba bu gece bir otelde kalmamız için bize bir küçük yardımda bulunabilir misiniz? Adam cüzdanını çıkarıp para vermiş. Her cahi recai iti de teşekkür ederek parayı almıştı. Niçin yapmıştı bunu? Cebi para doluydu. Salt gücünü, üstünlüğünü başkalarını kandırabilme yeteneğini sınamak için. Gerçekte o kadar güçsüzdü ki durmadan gücünü denemek ihtiyacını duyuyordu. Yanıma gelince hiç utanmadın mı Recai demiştim. Ben böyle şeyler söyler söylemez yanındaki kadınla birlikte bir apartmana girmek üzere olan o adamın yanına koşmuştu. Beyefendi biz size bu borcumuzu ödeyeceğiz. Lütfen kartınızı verir misiniz? Adam kartını da vermişti. Oradan uzaklaştık. Ne ihtiyacın vardı da adamı dolandırdın diye sordum. Ben o herifi dolandırmadım ki dedi. Ya ne yaptın? Ben o adama iyilik yapmanın zevkini tattırdım. Bir, yanındaki kadına da iyiliksever olduğunu gösterme fırsatını verdim. İki, geceleyin sokakta kalmış iki üniversiteli gence yardım etmek az iyilik mi? Bu gece iyilik yapmış bir insan olarak vicdan huzuruyla uyuyacak. Yarın da önüne gelene bu yardımını anlatacak. Doğrusunu istersen o adam bize iyilik etmedi. Kendisine yardım etme zevkini tattırarak ben ona iyilik ettim. Peki hepsi neyse de neden sonra bir daha gidip de bir de adamın kartını istedin, borcumuzu ödeyeceğiz diye? Çünkü demişti ben birisine iyilik yaptım mı tam yapmalıyım. Adamın içine yoksa beni kandırdılar mı diye bir kuşku girmesin ki vicdan rahatıyla uyusun. Bu kadar az paraya bu kadar büyük bir zevk tattırılır mı? Daha o heriften benim alacağım var. Ona verdiğim iyilik yapmak, yardım etmek zevkine karşılık. Herifin kartını aldım ki bir punduna getirip alacağımın geri kalanını da koparayım. Nasıl olsa adamdan aldığı kartı paraya çevirmenin bir yolunu bulacaktı. İşte böyle bir rezil. Hayır, kendine güveni olmadığı için kendi üstünlüğünü yine kendine ispatta çalışan biriydi. Karanlıkta korkudan şarkı söyleyip kendi sesini duymak isteyenler gibiydi. Ölümüne bunca acımanın nedenini sonraları anlayabildim. Hercai Recai dünyada yakınım olan tek kişiydi. Her cezaevinden çıkışımda ona giderdim. Her gidişimde de bana yardım etmişti. O benim güvencem, dayanağım filan gibi bir şeyimdi. Hercai Recai de ölünce bu dünyada yapayalnız kalmıştım. Ana babamın öldüklerini duyalı çok olmuştu. Kardeşlerimin nerede olduklarını da bilmiyordum. Doğudaki o cezaevinde tanış olduklarımdan biri de bar sahibiydi. Kısa bir hapis cezası için cezaevindeydi. Su gibi para harcıyordu. Barcılıktan çok para kazandığı, çok zengin olduğu söyleniyordu. Bu barcı için çok dedikodular dolaşıyordu cezaevinde. Yüzüne karşı herkes saygılı ama arkasından atıp tutuyorlardı. Barcılığa başlamadan önce şimdi barcılık yaptığı ilde bir memurmuş. O zaman çok güzel bir karısı varmış. Karısını kendi eliyle o yeri düşmandan kurtaran kahramanın konağına götürür bırakırmış. Bu yüzden daha o zamanlar dedikodular almış yürümüş. Öyle dedikodudan çekineceklerden filan değilmiş. Günlerden bir gün kendisi için dedikodu yapanların yanına varıp yüzlerine karşı bas bas bağırmış. Duydum ki burada oturup karım ve benim için dedikodu yapıyormuşsunuz. Hiç boşu boşuna dedikodu yapmayın. Evet, o söylentiler doğrudur. Karımı konağa kendim götürüyordum. Yani ne var bunda? O kahraman buralarını düşmandan kurtarmasaydı da karımı düşman şapsaydı o zaman daha mı iyi olacaktı? Karı dediğin erkeğin elinin kiri. Herif yükünü tuttuktan sonra karısını boşayıvermiş. Yani yıkayıp elinin kirini akıtmış. Parası var. En iyi kazanç yolu barcılık. Başlamış barcılığa, dünyanın parasını kazanmış. Söylemiştim size, bizler çok hayal kurarız, tıpkı şairler gibi. Ama biz şiiri yazıp söylemeyiz de şiiri yaşarız, hayaller kurarak. Ben de hayaller kuruyordum. Bu doğu illerinden birinde bir bar açacaktım. Para mı? Söylemişti ya Seydo kardeş nasıl para kazanılacağını. Seydo cezasını bitirip benden birkaç ay önce çıkmıştı cezaevinden. Bana adresini vermişti. Cezaevinden çıkınca ona gidecektim. Seydo cezaevinden çıktıktan sonra da beni unutmamış. İki kez ziyaretime gelmişti. Çökelek, yağ, bal, daha başka yiyecekler getirmişti. Benim cezam da az kalmıştı. Seydo'dan az sonra ben de tahliye edilmiştim. Cezaevinden çıkınca doğru Seydo'ya gittim. Kendisine sordum. Cezaevinde aylarca konuştuğumuz gibi bana da bedelli bir hapisli kişi bulabilir miydi? Bir yıl, iki yıl başkasının yerine hapis yatmaya razıydım. Yeter ki bunun karşılığında bir iş kurabilecek kadar elime topluca bir para geçsin. Bu anlattıkları doğruysa daha önce anlattıklarına bakılarak bunların doğruluğuna inanılabilirse, Paşazade'nin gerçekten de suç işlemek, kimseyi dolandırmak, sahtecilik yapmak istemediği anlaşılır. Paşazade bütün bu suçları istemeden, elinde olmadan işliyordu. durup dururken suçlu duruma düşüyor ya da düşürülüyordu. Kimiliğinde toplum onu zorla suç işlemeye, sahtecilik yapmaya, suçluluğa sürüklüyordu. Çünkü bütün yollar önünde kapanıyor, toplum ona salt bir tek yolu açık bırakıyordu. Ki o yolun sonu da her zaman cezaevi kapısına açılıyordu. Yani Paşazade'nin seçeneği yoktu. Önündeki yollardan şu yola mı yoksa bu yola mı gitmek için düşünme olanağı yoktu. Paşazade'nin kimseyi dolandırmadan, sahtecilik yapmadan bir iş kurabilecek sermayeyi sağlamak için başkasının suçunu üzerine almayı, başkasının yerine hapis yatmayı göze alması gerçekten de onun isteyerek sahtecilik yapmadığını gösterir miydi? Önce bana da öyle geldi. Sahtecilik yapmak istemiyor, namusuyla çalışıp yaşamını sürdürmek istiyor. Bunun içinde hiç suçu yokken başkasının yerine hapis yatmaya bile razı. Ama sonra yine kendisinin bir sözü onu ele verdi. Şöyle demişti, bu kez de kendime suçlu süsü veren bir adam, sahte suçlu, sahte mahkum oluyordum. Doğruydu, sahtecilikten kurtulmak için bile bir başka sahtecilik yapıyordu. Sanki onun yazgısıydı sahtecilik ama kendisi yazgıya, alın yazısına inanmıyordu. O sürekli olarak toplumu suçluyordu. Toplum da onu bütün bu suçluluklara zorlayan, iten, sürükleyen. Bunu açıkça böyle söylemiyordu ama anlatmak istediği buydu. Aylardan beri anlattıklarını unutmuşum gibi zaman zaman niçin yasal bir işte çalışıp para kazanmayı denemediğini sorardım. Bu anlayışsızlığıma kızmış görünürdü. Başından beri sanki yapmak istediği hep bu değil miydi? Ama bırakmıyorlardı ki yakasını. Topluca param olunca yapacağım işi de kestirmiştim. Bir bar açacaktım. Bar işleterek çok para kazanılacağını hem cezaevinde tanıştığım o barcıdan hem de doğuda dolaştığım yerlerde görerek öğrenmiştim. Benim olduğum o yerde bir çalgılı gazino vardı ama bar yoktu. Bar deyince oranın para tutan insanları kesenin ağzını açacaklardı. Kısa zamanda çok para kazanacaktım. Evet, çok para, çok, daha çok para. Gerçekten de çok iyi işler yapmak istiyordum. Bu da ancak çok parayla yapılabilirdi. Seydo bana bu iyiliği yapacağına söz verdi. İşlenen bir cinayeti üstüme alacaktım. Ama uzun bir hapisliği gerektiren büyük bir suçu üstlenemezdim. Ancak bir ya da iki yıl hapisliği göze alabilirdim. Seydo bunun kolay olduğunu, burada sık sık yaralama, öldürme suçları işlendiğini, bunlardan uygun birini pazarlıkla üstlenebileceğimi söyledi. Bekliyordum ama böyle bir fırsat bir türlü çıkmıyordu. Bu yüzden Seyda çok talihsiz olduğumu söylüyordu. Çünkü buralarda her zaman ayda, haftada bir iki cinayet işlenirken ben sahte suçluluğu üstlenmeyi düşündüğümden beri hiç cinayet işlenmiyormuş. Seydo bile benim talihsizliğime şaşıyordu. Derken bir cinayet oldu. Ama bu büyük bir cinayetti. Suçu üstlensem büyük bedel alacaktım ama en azından 5-6 yıl hapis yatmam gerekirdi. Bunca yıl hapisliği göze alamazdım. Enayi gibi okkanın altına gitmek istemiyordum. Bir de kaçakçılık işleri vardı. Bir kaçakçılık suçunu da üstlenebilirdim. Ama bunca sabıkamın üstüne bir de kaçakçılık sabıkası binerse artık polisin, jandarmanın elinden yakamı hiç kurtaramazdım. O büyük cinayeti üstlenmemekle ne büyük enayilik etmiş olduğumu sonradan anladım. Seydo'nun da dediği gibi ben gerçekten talihsizmişim. Az sonra bir genel af çıkarılacağını ben nereden bilebilirdim? Ama bunca yılın hapishanecisi olarak o sıralarda bir genel affın ilan edileceğini kestirmeliydim. O büyük cinayet suçunu başka biri toptan pazarlık ederek 300 bin lira bedelle üstlenmişti. O zamanın 300 bin lirası şimdinin 3 milyonu. Gerçek suçlu olan bey üstelik iki de avukat tutmuştu. Bedeli alan sahte suçlu sözde kendini savunmak için saldıranı öldürmüş. Sayıldığından 6 yıl hapis cezasıyla kurtuldu. Arkadan genel af çıkınca da 1 yıl bile hapis yatmadan cezaevinden çıktı. Bana gelince epey bekledikten sonra üstlenebileceğim bir küçük yaralama olmuştu çok şükür. Bu yaralama için en çok 1 yıl hapis cezası verilirdi. Çekişe çekişe pazarlıktan sonra 20 bin lira karşılığında suçu üstlendim. Bu kadar çok parayı vermezlerdi ama çok çabuk bir sahte suçlu bulmak gerekiyordu. Suçlu bulmaya zaman yoktu çünkü yaralama olayından hemen sonra polis tutanağı düzenlenecekti. O sırada sahte suçlu olarak el altında ben hazır bekliyordum. Seydo kaldığım otele gelmiş, beni dürterek derin uykumdan uyandırmış. Poşo Gurben, gözün aydın ola, işin oldu. Çok şükür ki biri furuldi diye müjdeyi vermişti. Suçlunun babasıyla otel odasında pazarlığa başlamıştık. Otelin altındaki çay evinde bir polis bekliyordu. Karakoldan elini çabuk tutması için haberler geliyordu boyuna. Polis tutanağı daha çok geciktirmezdi. Çünkü yaralanan da oranın saygın adı geçen kişilerden birinin oğluydu. Yani polis tutanağı düzenlemek için artık oyalanamazdı. Yaralayan adam sıkışmıştı. Ben de bunu fırsat bilip daha çok para koparmak için pazarlığı zorluyordum. Doğrusu görülecek bir şeydi. 5 kişi otel odasında pazarlıktaydık. 2'de bir odanın kapısı vuruluyor, gelen otel katibi ya da bir bekçi komiserin ilettiği haberi bildiriyordu. Çabuk olsunlar, artık bekletemem, yoksa bunun cinayeti işleyenin ifadesini alacağım. İşte o zaman ben ille de 30.000 daha aşağı olmaz diye diretiyordum. Bir yandan da yerime başka bir sahteci bulacaklar diye korkuyordum. Pazarlıkta o kadar direndim ki suçlunun babası kızıp bağırmaya başladı. Neredeyse elini tabancasına atacaktı. Orada kim vurduya gidebilirdim. Beni öldürdükten sonra da herif nasıl olsa kendi yerine katil diye bir başka sahte suçlu bulabilirdi. Adam elini tabancasına atınca sinip 20.000 liraya razı oldum. Cinayetin işlendiği tabancayı elime verdiler. Bu tabancayla hiç tanımadığım o adamı vurmuş olacaktım. Yaralamanın olduğu içkili lokantaya gittik. Bana nasıl ifade vermem gerektiği orada bütün ayrıntılarıyla öğretildi. Doğrusu ya, haklarını yememeliyim. Polis de çok yardımcı oldu. Karakola gittik. Karakolda ifade verirken de yanlış söyleyecek olursam ya da eksik söylemişsem nasıl söylemem gerekiyorsa polis düzeltiyor, eksiklerimi de tamamlıyordu. Tutuklanıp cezaevine sokuldum. Gerçek suçlu bana avukat da tuttu. Duruşmalar başladı. Tanıklar da yaralanan adamı benim vurduğumu gördüklerini söylediler. Tanıklardan ikisi Türkçe bilmediğinden yeminli tercüman onların sözlerini Kürtçeden Türkçe'ye çeviriyordu. Hakim soruyordu, bu adamı niçin vurmuştum? Birbirimizi tanımıyorduk bile. Yani aramızda bir gelmiş geçmiş hesabı yoktu. Öyleyse, efendim öyleyse, biz o gece o meyhanede içiyorduk. Hiç yoktan tanışmadığımız bu adamla aramızda bir tartışma çıktı. Adam kabadayılık taslamıştı. Sensin bensin derken bana çok ağır sövmüştü. Ben de çekip tabancamı vurmuştum adamı. Tanıklar da böyle söylüyordu. Beni asıl şaşırtan sözde yaraladığım adamın da mahkemede aynen benim dediklerimi söylemesiydi. Hastanede yatıp iyileşmişti. Mahkemede kendisini benim yaraladığımı, benden davacı olmadığını, çünkü asıl suçun kendisinde olduğunu söylemişti. Benden davacı bile değildi. Ama o davasından vazgeçse de kamu davası yürüyordu. Neden bu adamın doğruyu söylemediğini Seydo'ya sordum. Seydo, paşa gurben, sornam ağınarsın neye olduğunu demişti. Biz sanki mahkemede suçlular, sanıklar, tanıklar hep birlikte bir oyun oynuyorduk. Bana öyle geldi ki tıpkı karakoldaki polisler ve tıpkı bizim gibi hakimler de savcı da işin iç yüzünü biliyorlar. Ama çok iyi kılıf geçirilmiş yalanlar dosyadaki polis tutanağı, tanıkların ifadeleri, yaralı adamın sözleri karşısında bu oyunu bozmak, doğruyu ortaya çıkarmak ellerinden gelmiyordu. Duruşmalar sırasında yerine suçu yüklendiğim adam 20.000 lira bedel parasını daha vermemişti. Ya vermez de cezayı yedikten sonra beni atlatırlarsa diye korkuyordum. Bu korkumu açtığımda Seydo hiç merak etmememi, bu adamların çok namuslu olduklarını, burada sözden dönülmeyeceğini, sözden dönülürse bir dahaki cinayetlerde hiçbir bedelci bulunamayacağını söyleyerek bana güvence verdi. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ben bunca yılın kaşarlanmış hapishanecisi olarak bir yıl hapisle kurtulacağımı umarken 16 ay hapse mahkum olmuştum. Ama yerine hapis yattığım ağda ağalığını gösterip pazarlığımızdan fazla olarak yatacağım 4 ay için 5.000 lira fazlasıyla hapis cezamın kesinleştiği gün bana 25.000 lira vermişti. Seydo'nun dediği kadar da talihsiz bir adam olmadığım belli oldu. Çünkü yerine hapis yattığım delikanlıyı bana bedeli verdiğinin ertesi günü o tabancayla yaraladığı adam bıçaklayarak öldürmüştü. Bir gün önce öldürmüş olsaydı ben hem bedel parasını alamayacaktım hem de işlemediğim bir cinayetten pis pisine hapis yatacaktım. Düşünüyorum da belki de katil delikanlıyı bıçaklayıp öldürmek için benim bedeli almamı beklemişti. Çok namuslu insanlar olduklarından, namuslu derken paşazade kendine özgü gülüşüyle gülüyordu. Öyle bir gülüşü vardı ki tanımayan biri onun güldüğünü anlamazdı. Sanki dişi ağrıyormuş filan gibi yüz çizgileri değişerek gülerdi. Bana bedeli ödemeden, yani hakkımı almadan hasmını öldürmek istememişti. Bu katilin beni hiç tanımadığı halde mahkemede neden kendisini benim yaraladığımı söylemiş olduğunu da anlamıştım. Kendisi yaralayan delikanlının cezasını kendi eliyle vermek istemişti. Bir yıllık hapsi filan ona yeter bulmamıştı. Nasıl olsa kendisini yaralayanı öldürmeyi göze almış, ne diye boşuna hapse attırsın. Hapisteyken hasmını öldürmesi zor olacaktı. Kulağıma gelenlere göre bana bedel parası veren delikanlıyı öldüren adam önceden önlemini iyice almış. Daha cinayeti işlemeden bedel vereceği adamı hep yanında gezdiriyormuş. Delikanlıyı punduna getirip bıçaklar bıçaklamaz hemen orada kanlı bıçağı bedel vereceği adamın eline tutuşturmuş. Benim anlamadığım şuydu. Memleketimizin kimi yerlerinde cinayetler için kiralık katiller kullanılır. Üstelik onların kiraları da hani neredeyse ev kiralarından bile ucuzdur. Buradakiler ne diye kiralık katil kullanmıyorlar da kendi ellerini kana buluyor. Cinayetten sonra hem de yüksek bedel ödeyerek sahte suçlu arıyorlar. Seydo'ya sordum bunu. Onun dediğine göre intikam almak salt düşmanın ölümüyle olmazmış. Düşmanını kendi eliyle öldürecekmişsin. Onun kanının sıcaklığını parmaklarında duyacakmışsın ki doyumlanabilesin. Kimisi kendi eliyle öldürmekle de yetinmez. Öldürdüğü düşmanının kanını avuç avuç içermiş ki tam almış olsun intikamını. Düşman eceliyle ölürse ya da onu başkası öldürürse hınç alınmazmış ki. O olayda talih ikinci kez yüzüme güldü. Cezaevine girişimden birkaç ay sonra genel af ilan edildi. Ben de cezaevinden çıktım. 25 bin lira ilk kez elimde bu kadar çok para vardı. Hemen bar açmak için girişimde bulundum. İlkin o küçük doğu kentinde bar olmaya elverişli yerleri gözden geçirdim. Bana hem ucuz kiralı hem de büyük bir yer gerekliydi. Vardı böyle yerler ama bar açacağımı öğrenince sahipleri kiralamak istemiyordu. Kentin kalabalık iş yerini değil kıyıda bir yerini yeğit tuttum. Amacım para kazanmaktı. Cezaevinde dinlediklerime göre elimdeki 25 bin lirayı kısa zamanda 100 bin, 200 bin lira yapabilirdim. Ondan sonrası artık kolaydı. Çok uğraştım, çalıştım, didindim, çok yoruldum ama sonunda barı açmayı başardım. Bin zorlukla ruhsatı da aldım. Doğrusu ya gerek o kentte gerek ilçelerde ve komşu illerdeki memurların gelip eğlenebilecekleri kibar bir bar açmak istemiştim. Ama bunu pek de başardığımı söyleyemem. Hem Alaturka bir saz takımı hem de 4 çalgılı bir orkestra tutmuştum. Şarkıcı ve oyuncu olarak 3 kadın bulmuştum artist acentesinden. Yine artist acentesinden 4 de konsomatris kadın tutmuştum. Bu kadınlar güney illerindeki pavyonlardan geliyordu. Her hazırlık oldu. Artık ertesi günü barı açacağım. Seydo yanında bir adamla geldi. Yanındaki adam burada dava vekiliymiş. Seydo'nun sonradan bana söylediğine göre dava vekili olmadan önce mahkemede zabıt katibiymiş. Öyle rüşvetçiymiş ki o kadar çok rüşvetçi olduğu için rüşvet suçundan bir türlü görevinden atılamamış da çok içki içtiği için işinden atılabilmiş. O kadar rüşvet alınca rüşvet suçundan yakalanamıyormuş. Rüşvet suçundan işinden atsalar bir de hapse girecek. Her gece sabahlara kadar içki içer, işine öğleye doğru gelir, akşama kadar da işinde uyuklarmış. Sonunda bu yüzden işinden çıkarmışlar. Zabıt katipliğinden atılması kendisi için çok iyi olmuş. Çünkü hemen kentin işlek yerinde küçük bir dükkan kiralayıp yazıhane açmış, dava vekilliğine başlamış. O zamanlar burada salt bir avukat varmış ama o da çok yaşlıymış. Çok sonraları bir iki genç avukat burada yazıhane açmış ama dava vekilinin aldığı iş nerede, onlar nerede? Çünkü dava vekili eski zabıt katibi olduğundan işlerin kurdu olmuş. Her işin girdisini çıktısını, bedel işlerini, bedel alıp vermeyi filan çok iyi biliyor. O kadar çok işi varmış ki genç avukatlara acırmış da yetiştiremediği kimi işlerini onlara devredermiş ki o garipler de arada geçinsinler. Öyle para kazanıyormuş ki kazandığı paraları içkiyle, oyunla, kadınla bitiresi yokmuş. Türkiye'de para yemediği bar kalmadığından bar işinde akıl verir diye Seydo onu bana getirmiş. Güneydoğu'daki İstanbul'daki bütün barlarda para yemiş bir hovarda. Dava vekili barın her yanını gezdi, dolaştı, inceledi. Çok beğendi, kutladı beni. Olursa bu kadar olur, mükemmel dedi. Sonra birden bir şey hatırlamış gibi durup bakındı, her yana arandı, sonra bana sert. Hayır, olmamış dedi, en önemli şeyi unutmuşsun, eksik olamaz. Şaşırdım. Neymiş önemli eksiğimiz dedim. Nerede Atatürk diye bağırdı. Ne demek istediğini anlamadım. O üst üste bağırıyordu. Hani Atatürk? Atatürk nerede? O kadar sertleşmişti ki kendimi hakim önünde suçlanıyorum sandım. Bu adam ne diyor? Atatürk öleli yıllar olmuş. Burada Atatürk'ün işi ne? Yoksa herif sarhoş da saçmalıyor mu? Anlayamadım dedim. Bunda anlaşılmayacak ne var? Sen burada bir bar açmışsın. Evet. Sen Atatürkçü değil misin yoksa? Allah Allah, ne diyor bu adam yahu? Eskisinden daha sert bir daha sordu. Söyle, Atatürkçü değil misin? Bilelim de ona göre. Şaşırıp birden. Ne demek? Cümlemiz Atatürkçüyüz elhamdülillah. Hamdolsun. Herkes gibi ben de bir Atatürkçüyüm. Atatürkçüsün de. Hani burada Atatürk'ün heykeli? Bu ne biçim Atatürkçülük? Heriften korkmaya başlamıştım. Yoksa rüşvet istemek için bana gözdağı mı veriyor? Alttan alarak. Beyefendi dedim, burası Cumhuriyet alanı değil ki buraya Atatürk heykeli dikelim. Burası bir bar. Daha iyi ya, daha iyi ya. Heykel dedikse boy heykeli değil. Şuraya yüksek bir yere Atatürk'ün başını assan yeter. Bir kesik baş o kadar. Seni de barını da korur. Atatürk zamanında nasıl bu memleketi kurtardı ve koruduysa şimdi de burasını korur. O zaman anladım. Bu dava vekili bana bir Atatürk büstü koymamı istiyordu. Ama bilerek, belki de bilmeyerek, Atatürk büstü demiyor, Atatürk'ün bir kesik başını koy diyor ve bunu söylerken de içkiden kanlı perde çekilmiş göz bebeklerinde bir kıvılcım parlayıp sönüyordu. Herifin Atatürk düşmanı olduğu açıktı. Yalnız baş heykeli yetmez, resimlerini asmalısın şuralara, boy boy resimlerini. Belki de dava vekili haklıydı ama ertesi akşam barı açacaktım. İlim valisini, kentin emniyet müdürünü, komutanlarını, bütün ileri gelenlerini, eşrafını filan çağırmıştım. Açılış gecesine onur vermeleri için. Yaldızlı davetiyeler bastırıp hepsine göndermiştim. Dava vekili, benden söylemesi diyordu. Atatürk'ün baş heykeli olmadan bu barı açman senin için hiç iyi olmaz. İçime bir korku salmıştı. İyi ama bütün kenti aradım, taradım, hiçbir yerde satılık Atatürk büstü bulamadım. Dava vekilinin azılı bir Atatürk düşmanı olduğu bence açıktı. Ama bir kötülük yapacağından da korkuyordum. Komşu kentte satılık Atatürk büstleri varmış dedi birisi. Ama oradan alıp getirmek 3-5 günlük iş. Ben ertesi günü barı açmak zorundayım. Ara tara neyse sonunda bir küçük meyhanede altın yaldıza bulanmış yumruk kadarlık bir Atatürk büstü bulabildik. Meyhaneci bu büstü meyhanesindeki radyonun üstüne koymuştu. Altın yaldızda sıvanmış bu küçük büst gerçekte Atatürk'e hiç benzemiyordu ama Atatürk'ten başka hiç kimsenin büstünün meyhanedeki radyonun üstüne konulamayacağı bilindiğinden herkes bunun Atatürk'ün büstü olması gerektiğini ezbere biliyor ve o dışı yaldızlı alçıya Atatürk büstü diye bakıyordu. O komşu kente Atatürk büstü almaya iki adam göndermiştim ama oradan büst gelesiye bir iki gece için meyhanecinin radyosu üstündeki o büstü vermesini rica ettim. Meyhaneci, veremem dedi. Yalvardım, yakardım boşuna. Meyhaneci şöyle diyordu. Sen arabacı tekerini bana ver diyorsun. Peki ama tekerini versin de arabacı kendin etsin, arabasını nasıl yürütsün? Etme arkadaş, bu bir yardımdır. Tekersiz araba yürümez ama Atatürk'ün başı olmadan da senin meyhanen işler. Benim bu sözüme meyhaneci alayla güldü. Ya demek sen böyle belledin. Benim dükkanım Atatürksüz oluyor da senin barın neden Atatürksüz olmuyormuş? Hey gidi kafa, sen bu kafayla açtığın o barı zor işletirsin. Parmağını uzatarak gösterdi. Şu kapının ardında ne var bak bakalım. Kapı kanadını açıp arkasına duvara yapıştırılmış yazı basılı bir kağıdı gösterdi. Gördün mü nedir bu? Karınca duası. Karınca duasının karşısında ne var? Atatürk'ümüzün başı. Atatürk'ümüzün başının karşısında ne var? Karınca duamız. Bu ikisi olmazsa bu dükkan işlemez arkadaş. Gereğinde bir tekeri bile olmadan araba gene iyi kötü az çok sürtünerek filan gider de Atatürk'süz ve karınca duasız burası bir gece bile işlemez. Neyse Seydo'nun tanıdıkları yoluyla araya aracılar filan koyduk da sonunda o meyhanedeki Atatürk büstünü kiraladık. Herifin o kadar olmazlanması kira fiyatını artırmak isteyişindenmiş besbelli. Geceliği 100 liradan kiraladığım o yaldıza bulanmış yumruk kadarlık alçıdan Atatürk başını bara girer girmez en görünen yüksek bir yere koydum. Ertesi akşam Allah'ın izniyle barı açtık. Barı açtığım gece cebimde hiç param kalmamış, üstelik biraz da borçlanmıştım. Ama çok umutluydum, kazanacağıma inanıyordum, kazanacaktım, zengin olacaktım. Paşazade öyle bir aşırı istekle, öyle bir kesinlikle kazanacaktım, zengin olacaktım diyordu ki, ondaki yıkılmazlığa dirence şaşmamak elde değildi. Başından geçenleri ilk anlatmaya başladığında daha okuldan kovuluşundan sonraki o en düşkün günlerini anlatırken de yine böyle umutla, aşırı istekle kazanacaktım, zengin olacaktım, bu koca koca yapıların sahibi ben olacaktım demişti. Ondaki bu korkunç dayanca dirence şaşıyordum. Akıl hastalıkları hastanesinden kurtulabilmek için sahte deli raporu aldığını söylemişti. Kendisi bir zengin olma hastası olduğuna inanmıyordu. Ama doğru olan neydi? Gerçek deli miydi yoksa sahte deli mi? Bu sözleri her söyleyişinde zengin olacaktım, kazanacaktım derken dişlerini sıkıyor, çene kemikleri fırlıyor, yüz kasları geriliyor, iğne başı küçüklüğündeki durmadan devinen göz bebeklerinde yalımlar çakıp çakıp sönüyordu. Her ne olursa olsun ister zengin olma delisi, ister akıllı, ister sabıkalı bir suçlu, ister toplumun durmadan suça itelediği bir zavallı, ister anlattıkları doğru ister yalan. Evet, her ne olursa olsun bana göre Paşazade öyle sıradan herhangi bir insan değildi. Bar daha ilk geceden hem de gecenin daha ilk saatlerinden dolmuştu. Ne var ki o bastırdığım yaldızlı özel davetiyeler, gönderdiğim kentin yüksek tabakası, yüksek memurları, ileri gelenler takımından hiç kimse gelmemişti. Dava vekili, onlar gelmez diyordu, zarar yok, varsın gelmesinler. Ama sen yine de onları davet etmekle çok akıllılık ettin. Hiç değilse kendilerine saygı gösterdiğini anlarlar. Onların sana ileride çok yararı dokunur. Adını yerine bilsinler yine yeter. 3 gün sonra o komşu kentten arabayla 2 tane Atatürk büstü geldi. Kocaman 2 büstü ama bunlar Atatürk'e benziyor. İkisi de birbirinin tıpkısı. Meyhanecinin kirayla aldığım o yumruk kadarlık büstünü hemen geri verdim. Yeni büstten birini salonda en göze çarpar yere koydum. İşlerim çok iyi gidiyordu. Konsomatris kadınlar az geldiğinden artist acentesini 2 kadın daha ısmarladım. Bu gidişle umduğumdan daha çabuk ve daha çok zengin olacaktım. Evet, olacaktım ama bıraksalar. Bırakmıyorlar ki. Kimler mi? Bir gece sanırım barı açtığımın ya 5. ya 6. gecesiydi. Gece yarısından sonraydı. Barda büyük bir kavga çıktı. Kavganın neden çıktığını bilemiyorum. Ama bar altüst oluyordu. Sandalyeler, tabaklar, çatallar, bıçaklar havada uçuşuyor. Kadınlar çığlık çığlığa bağırışıyorlardı. İyi ki ruhsat verilmesi için telefon almamız zorunluymuş da bara telefon almıştım. Hemen telefona koştum. Emniyet müdürlüğüne, vilayete, karakola, belediyeye telefon edebilecek her yere telefonlar ettim. Yetişin, burada kan gövdeyi götürüyor. Barı yıktılar. İmdat. Ne gelen var ne giden. Üst üste telefonlar ediyorum. Mahvoldum, bittim. Bar savaş alanına döndü. Tabancalar atılıyor, her yer delik deşik oldu. Yetişin. Cevap veriyorlar, geliyoruz şimdi hemen. Az sonra oradayız, olur peki. Bekle ki gelsinler. Kavgacıları birbirlerinden ayırdılar mı, yoksa kendiliklerinden mi ayrıldılar, araya mı girdiler, yoksa kaçan kaçtı, kalan kaldı mı, her ne olduysa oldu. Bir saate yakın süren kavga mayna oldu. Evet, kavga bitti ama barın içi de savaş alanına dönmüştü. Camlar, tabak, çanak, bardak, kırılacak her şey kırılmıştı. Yaralıları götürdüler, kavgacıları çıkardılar, sarhoşları toparlayıp dışarı attılar. Adamlarım ortalığı derleyip toparlamaya başladılar. Kırılan sandalyeleri kaldırıp, devrilen masaları düzeltip, ortalığı düzenledikten sonra çok şükür polisler de geldi. Ne oldu, ne var? Yahu bir de soruyorlar, ben bilirim bu soruya verilecek cevabı ama o zaman da emniyet kuvvetlerine hakaret suçundan beni içeri atacaklar. O ilk kavgadan sonra alıştılar mı, yol mu oldu nedir bilmiyorum, hemen 3-5 gecede bir barda kavga çıkmaya başladı. Kavgacılar kırıp döküyor, ortalığı darmadağın ediyorlardı. Ben yine her kavgada telefon ediyorum ilgililere, polise, cevap veriyorlar. Geliyoruz şimdi, ekip gönderiyoruz hemen, peki olur. Gelen giden yok. İş işten geçtikten sonra polisler gelip soruyorlar. Ne var, ne oldu, bir şey mi var? Dilimin ucuna geliyor söylenecek söz, dilimi tutuyorum, susuyorum. Deli olacağım, insanla alay edermiş gibi böyle sormaları yetmiyor. Bir de oturup sabahın o saatinde yiyip içmeye başlıyorlar. Gelsin mezeler, gelsin rakılar, dahası da var, çalsın çalgılar, oynasın kızlar. Sabaha kadar eğleniyorlar, sabah olunca da çekip gidiyorlar. Bu kadar zarara dayanılır gibi değil. Barı kapatmaya karar vermeden önce oturup uzun uzun zararı karı bir hesap ettim. Bir de gördüm ki onca zarara, ziyana, onca kırılıp dökülmeye karşı yine bizim bar para kazanıyor. Allah Allah, siz şu barın bereketine bakın, ne bereket. Böyle olunca kapatmak olmaz, ne yapsam ne etsem diye düşünüp dururken o dava vekili bir akıl verdi. Sen bu barcılık zanaatını bilmiyorsun oğlum, bu bara sayılı kabadayılardan birini parayla tutacaksın. O kabadayı da kendi takımını getirecek bara. Barda kavga gürültüyü önleyecek. Biri höt dedi mi tutup yakasından atacaklar dışarı. Barda çıt çıkarmak yok. Kim hır çıkarmaya kalkarsa yallah kapı dışarı. İyi akıl, aradık, sorduk, soruşturduk. Gayet azılı ve namlı bir kabadayı bulduk. Bununla bir yıllığına toptan pazarlık ettik, uyuştuk. Bu namlı kabadayı 6 kişilik takımını bara getirip yerleştirdi. Ben artık barda kavga gürültü olmayacak, sandalye masa kırılmayacak, zarar ziyan olmayacak diye beklerken ne olsa iyi. Bizim kabadayıların adamları çıkan kavgaları bastıracaklar derken kendileri içip içip kavga çıkarmaya, kavga çıkaramazlarsa kendi aralarında kavga etmeye başlamazlar mı? Çok az da olsa kimi gece barda kavga çıkmazsa bizim koruyucular kavga çıkarıyor. Polisi yardıma çağırıyorum. Sabaha karşı gelen polisler içip içip kavga ediyorlar. Bardaki kadınları dövüyorlar. Yine de para kazanılıyor. Ama para da kazansam ben bu barcılık işinden vazgeçtim. İyice kararlıydım. Ben bu kararla barı devredecek birini aramakta olayım. Bir gece yine her zamanki gibi barda kavga çıktı. Kavgacılar her şeyi kırıp döker, ortalığı birbirine katarken Atatürk'ün büstünü yere düşürdüler. Büst paramparça oldu. Siz hiç kırılmış büs gördünüz mü? Korkunç bir şey bu. Bir yüzün parçaları burun bir yanda, kulak bir yanda, çene bir yanda. Göre göre ben o büste öyle alışmışım ki sanki canlı bir baş yere düşüp parçalanmış gibi geldi bana. Biliyorum yine sabaha karşı geleceklerini ama ben yine polise telefon edip yardım istedim. Polis yine her zamanki gibi benim telefonuma, "Olur peki, şimdi ekip yolda, geliyoruz çabuk" gibi uyutucu cevap verdi. Kavgacılar yatıştı, neden sonra polisler geldi. Her zamanki gibi de kalabalıktılar. Bir komiser, bir muavin, 4 polis. Arkalarında da 2 bekçi. Barda çalışan adamlar bir yandan ortalığı topluyorlar. Polis ekibi her zaman oturdukları masaya çöktü. Garsona seslendi komiser. İşte o sırada masaya gelmekte olan polislerden biri yere düşmüş büstün parçalarını görüp, "O nedir o? Aman sakın, Atatürk mü yoksa? Eyvah, Atatürk mü?" diyerek kollarını butlarına vurmaya başladı. Ben de "Evet, Atatürk" dedim. O polis başladı çığırmaya. "Komiserim, komiserim, Atatürk, Atatürk, Atatürk'ü parçalamışlar." Komiserle öteki polisler de geldi. Yerde Atatürk büstünün parçalarını görünce komiser, "Vay, kim kırdı ulan bu büstü, kim parçaladı, hangi Atatürk düşmanı o, hangi namussuz saldırdı Atatürk'e" diye bar bar bağırdı. O kargaşalıkta kimin çarpıp düşürdüğünü göremedim dedim. O haini bulmadan bize yaşamak haram dedi. Ne yediler, ne içtiler, ne de masaya oturdular. Barda çalışanları, garsonları, dansözleri, çalgıcıları, aşçıyı, konsomatresleri toplayıp karakola götürdüler. Sorguya çektiler. Ben de karakoldayım. O karakolu bir görmeli. Karakol, karakol olalı beri böyle bir çalışma görmemiştir. Bunlarda bir çalışma, bir çalışma. Polisin biri o yana, biri bu yana koşar. Yazı makineleri takırda takır çalışıyor. Telefonlar işliyor. Valiye, savcılığa haberler gidip geliyor. Bekçiler şunu bunu yakalayıp sorguya getiriyor. Bir yandan savcı jandarmalarını salmış. Evet, öyle bir çalışma ki seyredenin bile başı dönüyor. Bu olayın ertesi gecesi ben kırılan büstün yerine bendeki yedek Atatürk büstünü koydum. Bir yandan da o komşu kente adamlar salıp 7-8 büst daha ısmarladım. Atatürk büstünün kırılışından sonra 2-3 gece barda kavga çıkmadı. Ama kavgasız duramadıklarından bir gece yine kavga patlak verdi. Polislerin Atatürk büstünün kırılmasına gösterdikleri ilgiyi görünce ben artık ne yapmam gerektiğini anlamıştım. Daha kavga başlar başlamaz oradakilerden kimseye çaktırmadan parmağımla arkasından itip Atatürk'ün büstünü yere düşürdüm. Düşen büst parça parça oldu. Ben hemen telefona yapıştım. "Alo, orası karakol mu? Burası da Cumhuriyet Barı. Barda Atatürk'ün büstünü parçaladılar." O kadar. Başka bir şey söylemedim. Telefonu kapadım. Aradan 2 dakika ya geçti ya geçmedi. Yahu bu polisler barın kapısı önünde nöbette miydiler? Şaş da kal. İçeri dolan polisler kavgacıları yakapaca edip karakola götürdüler. Ben artık işin kolayını öğrenmiştim. Ne zaman barda ufacık bir kavga daha çıkar gibi olsa Atatürk büstünü gizliden deviriyor, sonra da Atatürk'ün büstüne saldırdılar, kırıp parçaladılar diye karakola telefon ediyordum. Polisler şıp diye geliyor, kavgacıları karakola götürüp sorguya çekiyor, hangisinin Atatürk büstüne saldırdığını saptamaya çalışıyordu. Eskiden bar yıkılsa, insanlar bıçaklansa, kan gövdeyi götürse, yer yerinden oynasa, kılları bile kıpırdamadan ve ancak iş işten geçtikten sonra sallana sallana bara gelip masaya çöken polisler, ben telefonda Atatürk'ümüzün büstünü parç der demez şıp diye yetişip ortalığı yatıştırıp büstü kimin kırdığını araştırmaya başlıyorlardı. İşte benim sahte Atatürkçülüğüm böyle böyle başladı. O komşu ilden boyuna Atatürk büstü getirtiyorum. Bardaki odalardan birini Atatürk büstleriyle doldurmuştum. O odanın kapısını hep kilitli tutardım ki büstleri başkaları görmesin. O günlerde İstanbul'dan daha yenice dönmüş bulunan dava vekili, İstanbul'da bir Atatürk fabrikası olduğunu söylemişti. Onun söylediği fabrikanın adı Atatürk fabrikası olduğunu sandığımdan, bu Atatürk fabrikasının ne mal çıkardığını sordum. Dava vekili, "Ne malı yahu?" demişti, "Atatürk çıkarıyor işte. İstanbul'dan İzmit'e giden yolun üstüne kurmuşlar Atatürk fabrikasını. Boy boy, biçim biçim Atatürk yapıyor fabrika. Ben otobüste geçerken gözümle gördüm. Ufacık büstünden tut 10 metrelik heykeline kadar." Dava vekili, "Atatürk büstlerini o fabrikadan toptan alırsam bana ucuza geleceğini söylüyordu." "Evet, doğru. Hem de burada Atatürk büstü de satardım." Sarhoş dava vekilinin dediğine aklım yattı. Barı iyice düzene sokmuştum. Artık eskisi gibi kavga çıkmıyordu. Kavgacıların gözleri yılmıştı. Sözde barı korusunlar diye parayla tuttuğum o kabadayıyla takımla da yol vermiştim. Kabadayı hıkmık edecek olduysa da polislere Atatürk büstüne onun saldırdığını söyleyerek anasından emdiği sütü burnundan getirtmiş, herifin kabadayılık damarını polislere hacamat ettirmiştim. İşlerim tıkırındaydı. Bol para kazanıyordum ama yaz gelmişti. Yazın barda eskisi gibi iş olmuyordu. O zaman barın arkasındaki sokağa doğru uzanan boş alana bir yazlık çay bahçesi yapmayı düşündüm. Çay bahçesi ama her türlü içki içilen bir yer. O alan çöplüktü. Temizlettim. Araba araba pislik attırdım. Orayı bir güzel düzenledim. Sardalyaları dizdim. Masaları koydum. İşe başladım. İşler iyi gidiyordu. Ama belediyeciler aman vermediler. Belediye memurları gelip masaları kaldırmamı söylüyorlardı. Belediye başkanının kesin buyruğuymuş, alan boşalacakmış. Yahu alan dediğiniz yer ben temizletmeden önce çöplüktü. Ne dedimse dinletemedim. Bütün kapalı kapıları açan maymuncağa başvurup rüşvet verdimse de rüşveti alıp yasağı kaldırmadılar. Anladım ki belediye başkanını görmem gerekiyor. Gittim belediye başkanına durumu anlattım. Beyefendi, çay bahçesi yaptığım yer yol üstü değil, geçiş yeri değil, araba yolu değil. Eskiden bir çöplüktü, kokudan sinekten durulmazdı. Ben oralarını arıttım, yanlara fidanlar diktim, çimen çiçek ektim. Kent güzel bir yer kazandı, belediye rüsumu olarak her ne istenirse ödeyeyim. Belediye burasını bana kiralasın. Ne dedimse belediye başkanı olmaz diyor da başka bir şey demiyor. Belediye memurları işi azıttılar. Oraya koyduğum masaları devirip sandalyeleri parçalamaya başladılar. Yine gittim belediye başkanına diyor başka demiyor. Ben de içimden yasak dediğin o yerin açılış nutkunda sana çektirmezsem bana da paşazade demesinler diye and içtim. Bana yasakladıkları o yere benim barın duvarının 1 metre kadar ilerisine tahtadan bir yükselti yaptırdım. Bu yükseltiyi güzelce boyattım. Yükseltinin üstüne bendeki Atatürk büstlerinden birini koydum. Koyu kırmızı kadifeden güzel bir kordon yaptırdım. Bütün çevresini bu kordonla çevirip demir çubuklarla da sınırladım. Yükseltinin üstündeki büstün iki yanına, büsten biraz aşağıya iki çiçekli saksı koydum. Böylece ortasında Atatürk büstü bulunan kordonla çevrilmiş 10-15 metrekarelik bir küçük alan oldu burası. Kordonun dibine de yarımşar metre aralarla çiçekli saksılar koydum. Büstün sağ gerisine de bir masayla sandalye koydurttum. Küçük semaverim de masanın üstünde. Bir de nargile doldurttum adamlarıma. Oturdum sandalyeye, bacak bacak üstüne attım. Demli çayımı içmeye, nargilemi de tokurdatmaya başladım. Akşam üzerine doğru 4 belediye memuru birden geldi. Beni Atatürk büstünün arkasında görünce yanıma bile yaklaşmadılar, çekip gittiler. Ertesi gün kordonu uzatıp alanı genişlettim. Belediye memurları kordonun dışında dolanıp duruyorlar. Ben işte böyle her gün biraz daha kordonla çevrilediğim o alanı genişlettim. Alanın içine bir masa, iki sandalye derken 3-4 masa, 4 sandalye. Böyle bütün orasını öyle bir park yaptım ki görülecek şey. Parka bir de güzel giriş kapısı yaptırdım. Kapının üstüne de Atatürk Çay Bahçesi diye yazdırdım. Bahçenin ortasına betondan bir yükselti yaptırıp üstüne kocaman bir Atatürk büstü daha koydum. Eskiden sandalyeleri kırıp masaları deviren belediye memurları bile Atatürk Çay Bahçesi'ne çay içmeye geliyorlar. Atatürk Çay Bahçesi'nin açılışına onur vermesini rica ederim diye yazılı bir de çağrı kartı bastırtıp kentin bütün ileri gelenlerine, yüksek memurlarına gönderdim. Hepsi bu kadar değil. Gittim belediye başkanına. Atatürk Çay Bahçesi'nin açılış nutkunu verip vermeyeceğini sordum. Vermeyecekse o zaman rakibi olan birine nutuk çektirecektim. Haddine mi kalmış Atatürk Çay Bahçesi'nin açılışında nutuk çekmem demek? Çünkü rakibi hemen onu Atatürk düşmanı diye ilan edecek. Evet beyim, o belediye başkanı geldi, çıktı masanın üstüne ve Atatürk Çay Bahçesi'nin açılışı için nutuk çekti. Her işim yolunda, Atatürk'ü nice sevdiğimi anladıklarından artık bana kimse dokunmaz oldu. Yakamda Atatürk rozeti, evimde Atatürk resimleri, dilimde Atatürk, gönlümde Atatürk. Benim adım orada Atatürkçüye çıktı, benden daha Atatürkçü kimse yok. Şimdi size dost doğrusunu söyleyeyim, ben Atatürkçü değil miyim, hem de nasıl? Biz okulda tam Atatürkçü olarak yetiştirildik, Atatürk'e saygım sonsuzdur. Ama benim o kentte yaptığım düpedüz sahte Atatürkçülüktü, kendimi ancak böyle koruyabiliyordum. Sahteciliğin en sağlamı, en yararlısı, en güvencelisi sahte Atatürkçülüktür. Çünkü suç sayılmaz, sahte Atatürkçüler yakalanmaz. Çünkü Atatürkçülerin sahtesiyle gerçeği birbirinden ayırt edilemedikten başka, sahte Atatürkçüler çok yüksek bağırdıklarından gerçek Atatürkçülerin seslerini bastırırlar. Şöyle bir düşünün, gazetelerde şimdiye kadar yüzlerce kez sahte doktor yakalandı. sahte avukat yakalandı, sahte vali, sahte hakim, sahte subay yakalandı diye okumuşsunuzdur. Ama bir kez olsun sahte Atatürkçü yakalandı diye gazetelerde bir haber okudunuz mu? Oysa sahte Atatürkçüler öbür sahtecilerin hepsinden daha çoktur. Sahte Atatürkçü yakalanmaz çünkü sahte Atatürkçülük suç değildir. 1. Sahtesiyle gerçeği ayırt edilmez. 2. Sonra nasıl mı yakalandım? Yakalandım ama sahte Atatürkçülükten değil. O günlerde büyük kentlerimizde sıkı yönetim ilan edilmişti. Sıkı yönetim ilan edilince benim yakalanmam için bütün kentlere telgraflar çekilmiş. Ben barı kendi gerçek adımla açmamış olsaydım beni yine de yakalayamazlardı. Ama sahtecilik yapmak istemediğim için kendi adımla açmıştım barı. İşte bu yüzden de yakalandım. Yakalandığımda sıkı yönetimin beni hangi nedenle tutuklandığını bilmiyordum. İki jandarma elinin gözetiminde o Doğu kentinden İstanbul'a getirilip sıkı yönetime teslim edildim. Bu yolculuk bir aya yakın sürdü çünkü o iki jandarma beni bir ilden öteki ile kadar getiriyor, ondan başka iki jandarma teslim alıyordu. İşte böyle böyle bir ayda İstanbul'a getirilebildim. Bu uzun yolculuk sırasında hangi nedenle tutuklanmış olduğumu düşünmüş durmuştum. Çünkü sorguya çekildiğimde suçumun ne olduğunu önceden bilirsem kendimi savunabilir, ona göre yalanlar uydurabilirdim. Bilmem ki eskiden işlemiş olduğum hangi suçum yüzünden beni tutuklamışlardı. Sahteciliğim mi? Bu küçük bir dolandırıcılıktı. Dolandırıcılık tarihimizin en büyüğü gazeteci Mahmut Saim'di. Hepimizin ustası odur. Şimdinin en usta dolandırıcısı bile Mahmut Saim'in eline su dökemez. Başka memleketlerin dolandırıcılarını bilmem ama bizim en büyük dolandırıcımız odur. Hepimizin piri ustasıdır. Ben Mahmut Saim'e yetiştim, bilirim. Onunla birlikte çok hapis yattım. Ondan çok şey öğrenmişimdir. Onun dolandırıcılığı daha çok basın üstüne ve basın yoluyla olduğundan ona gazeteci Mahmut Saim derlerdi. Çok bilgili bir adamdı, derya derya. Bunca yaşadım, gezdim, gördüm ama Mahmut Saim kadar derin bilgisi, zengin tecrübesi olanı hiç görmedim. Bir tarihte rahmetliyle bir cezaevindeyiz, bir koğuşta kalıyoruz. Ben gazetede bir haber okumuştum. Amerika'da bir adam zencilerin derilerini aklaştıran bir ilaç buldum diye gazetelere ilan vermiş. Bu ilaç bir şişe içinde sarı renkli bir sıvıymış. Kara derileri aklaştırdığı söylenen bu sıvı öyle satılmış, öyle satılmış ki Amerikan dolandırıcısı yakalanıncaya kadar bir ay içinde milyarder olmuş. Bu haberi bizim gazetelerden birinde okuyunca Mahmut abi dolandırıcılık diye ben işte buna derim, herifteki numaraya bak dedim. Mahmut Saim, oğlum dedi, her memleketin insanları başka başka biçimde dolandırılır. O Amerikan dolandırıcısının buluşu çok güzel ama Amerika için güzel. Amerikan nüfusunun %15'i zenci. Bunun yarısı da aklaşmak için can atar. Sen o ilaçtan burada satmaya kalksan iki şişe satamazsın. Kafanı kullanacaksın, iyi bir dolandırıcı olmak için kafanı. Kafanı kullanırsan bizim memleketimize uygun ne dolandırıcılık numaraları bulabilirsin.